SBS Radio.
İyi akşamlar Yavuz. Orada Perşembe gecesini yaşıyorsunuz şu anda. Perşembe sabahı Ankara'dan Konya'ya giden yüksek hızlı tren bir kaza yaptı ve 9 kişi hayatını kaybetti. Bu kadar büyük ve ölümlü kazalar nasıl meydana geliyor ve bu konudaki tepkiler, yorumlar nasıl sence?
Evet, bir önceki kaza Çorlu'da meydana gelmişti. Temmuz ayında orada 25 kişi hayatını kaybetmişti. Temmuz'dan işte 4-4,5 ay sonra yeni bir kaza haberiyle uyandı Türkiye. Ve Ankara'dan Konya'ya giden tren karşı yönden gelen kılavuz treniyle çarpıştı. Bu tip bir kaza demir yolculuk sisteminde de çok az görünen bir kaza.
Kafa kafaya değil mi?
Evet, kafa kafaya çarpıştılar. Ve sonrasında da nasıl oldu bu sorusuna yanıt arandı gün boyu. Bu demir yolu sisteminin işletmeye Nisan ayında açıldığı ama sinyalizasyon sisteminin kurulmadığı anlaşıldı. Yani bir sinyalizasyon, otomatik bir sinyalizasyon sistemi yok. Telsizlerle ve cep telefonlarıyla makinistler haberleşiyorlar ve ona göre yol ayrımları yapılıyor ya da işte o trafik uygulanıyor ve sonrasında da orada bir insan hatasından iki trenin aynı yola girdikleri ve kafa kafaya çarpıştıkları ortaya çıktı. 9 kişi biliyorsunuz hayatını kaybetti bu kazada. 40'ın üzerinde de yaralı var. Ve yine tabii Devlet Demiryolları işletmesi, aynı zamanda Ulaştırma Bakanlığı tartışmaların odağında. Bu kez diğerlerinden farklı olarak, ki o zaman yapıldığında da çok eleştirilmişti, yayın yasağı gelmedi. 3 savcı bununla ilgili görevlendirildi. 3 kişi ilk anda gözaltına alındı. Adalet Bakanı'nın açıklamaları var bu yönde. Cumhurbaşkanı da sorumlular mutlaka cezalandırılacak dedi. Ama Temmuz ayında meydana gelen Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili hala dava açılabilmiş değil. 25 insan öldü ve kimse henüz sorumlu olarak da ilan edilmedi.
Çorlu kazasından sonra meclis soruşturması açılması da reddedilmişti.
Evet, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin, aynı zamanda HDP'nin desteklediği bir araştırma önergesi verilmişti. Onu da AK Parti ve MHP'nin milletvekilleri reddetmişlerdi. Araştırmaya gerek yok demişlerdi.
Yavuz, şimdi 31 Mart'taki yerel seçimlerden önce Suriye'de yeni bir cephe açılacağına dair zaten öngörüler vardı. Beklendiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna müdahalenin birkaç gün içinde başlayacağını açıkladı. Bunu nasıl yorumluyorsun? Bu ABD'ye taviz vermeye, zorlamaya yönelik bir tehdit mi? Yoksa sadece yerel seçimler için atılmış bir adım mı?
Yani tam olarak onu söylemek pek mümkün değil. Çünkü uzun süredir Türkiye Membiç'te Amerika Birleşik Devletleri ile çok ciddi pazarlıklar yapıyordu. Ve Membiç'teki PYD unsurlarının orayı terk edip Fırat'ın doğusuna geçmesini talep ediyor Türkiye. Bugün gelinen noktada bu bölgede PYD'li unsurların Amerika tarafından eğitilmesi, güvenlik birimi olarak eğitimlerinin devam etmesi, aynı zamanda donatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan belki de Türkiye'sinden baktığınızda West çekti Amerika Birleşik Devletleri'ne. Siz bizimle işbirliği yapmıyorsanız biz kendimiz yapacağımız işi yapacağız diye Fırat'ın doğusunda. Fırat'ın doğusunda tabii bu operasyonu yapmak kolay değil. Orada Amerikalı askerler var. Amerikalı askerler hedefimiz olmayacaktı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki bu şartlar altında operasyon nasıl yapılacak? Teknik olarak tartışılıyor. Ancak bunun masada devam eden müzakerelerde Türkiye'nin biraz elini güçlendirmek için atılmış bir adım olduğunu söyleyenlerin sayısı az değil. Tabii seçime bağlayanlar da var. Seçim öncesinde bu hamlenin özellikle İktidar Partisi'ne ve milliyetçi bir parti olarak MHP'nin de desteklediği AK Parti'ye bir katkı sağlayabileceğini ve bunun için bu adımın atıldığını söyleyen gözlemciler de söz konusu. Birkaç gün dedi çünkü Cumhurbaşkanı, bir asker sevkiyat da başladı sınıra. Bu operasyon yapılacak mı? Yapılacaksa sınırlı mı olacak? Yoksa derinliklere kadar inilecek mi? İnilecekse Amerikalı askerlerle çatışma nasıl engellenecek? Ama bütün askeri uzmanların söylediği belki de ortak tek nokta, Türkiye'nin de Amerika'nın da karşılıklı bir çatışmadan kaçınacağı, yani Türk ve Amerikan askerlerinin karşı karşıya gelmesinin pek mümkün olmadığı, iki tarafında bunu istemediği biçimde. Evet.
Nihayet eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Ankara'da mahkemeye çıktı. Mahkemede de reddi hakim talebinde bulundu ve Demirtaş şöyle demiş: 90 yaşıma da gelsem tahliye mi talep etmeyeceğim. Böyle demesinin sebebi neydi Yavuz?
Artık o bir savunma stratejisi Selahattin Demirtaş açısından. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hak ihlali kararı verdi ve siyasi olarak cezaevinde tutulduğuna ilişkin 18. maddeden hükme bağladığı için bu olayı Selahattin Demirtaş diyor ki burada adli bir yargılama yapılmıyor. Hukuk yok, siyasi bir yargılama yapılıyor. Bu şartlar altında benim tahliye talep etmem de bir sonuç getirmeyecek. Hatta şöyle ithamları da var kendisini yargılayan hakimlere. Burada 3 AK Partili bir HDP'liyi yargılıyor. Tablo bu ve ben hukuki olarak herhangi bir şey yapıldığına inanmadığımdan tahliye talep etmeyeceğim. 142 yıl ceza istiyorsunuz. 141 talebim de yok. Verin o cezayı. Ama burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını tanımamazlık edemezsiniz. Benle ilgili tahliye kararı vermeyecekseniz bunun gerekçesini yazmak zorundasınız. Yazmazsanız benim temsil ettiğim seçmene de haksızlık yapmış olursunuz. Ben bu haksızlığa tahammül etmem diyor Selahattin Demirtaş. Hı hı. Ve mahkemenin aslında bu tabii az önce de söylediğim gibi bir savunma stratejisi. Mahkemede yargılamanın siyasi olduğu tezinin altını dolduruyor bu sözlerle ve bu tezi işlemeye devam ediyor.
Yavuz, yerel seçimlerde partilerin ittifak anlaşmaları nihayet sonuçlandı gibi. Bu konuda da bizi aydınlatır mısın lütfen?
Evet, çok gitti geldi. Özellikle muhalefet tarafında Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu ya da CHP'li heyetleri, İYİ Partili heyetler arasında nerede ittifak yapılacak, nasıl birbirlerini destekleyecek iki parti diye ve sonuçta ipler koptu derken bir anlaşmaya varıldı. Anlaşmanın özünde şu var: 3 büyük şehirde, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de İYİ Parti Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyecek. Antalya'da aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyecek. Denizli gibi, Mersin gibi bir takım noktalarda, Mersin'i tam olarak içine dahil etmiyorlar ama Balıkesir gibi kritik noktada, Bursa gibi, Kocaeli gibi büyük şehirlerde de Cumhuriyet Halk Partisi aday çıkartmayacak. İki partinin temelde bir anlaşma sağlanmış görünüyor. Ankara adayı konusunda tartışma devam ediyor CHP'de. İYİ Parti destekleyecek ama kimi? Mansur Yavaş'ın şansının azaldığı, başka isimlerin öne çıktığı konuşuluyor. O da birkaç gün içinde belli olacak. İstanbul'da da iki aday öne çıkmıştı: Gürsel Tekin ve Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun şansının arttığı görünüyor. Hatta CHP Genel Merkezi'nde Gürsel Tekin'e de bir ilçe belediye başkan adaylığı verileceği konuşuluyor. AK Parti de malum İzmir ve Ankara'yı açıklamışlardı. İstanbul için de bütçe görüşmelerinin bitmesini bekliyor. AK Parti Binali Yıldırım'ın ismini açıklayacak. Diğer tarafta Mersin'de Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekleyecek. İşte daha önce Manisa'da MHP'nin belediye başkanlığı vardı. Orada MHP'yi destekleyecek, aday çıkartmayacak. Adana ve Mersin için de benzer işbirliğinin AK Parti ve MHP arasında devam etmesi bekleniyor. Ama şu ana kadar devam eden o belirsizlik 3 aşağı 5 yukarı iktidarda da muhalefette de ortadan kalkmış oldu.
Yavuz, çok teşekkür ediyoruz Türkiye gündemi için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.